Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 53. ayrım. Hani'nin kendini bu kadar yorgun hissetmesi garipti. Ova'yla ikisi o sıra gizli dağın dibindeki vadiye dönmekteydiler. Nam çocukla Şasa'nın izini sürerlerken, Hani kendini durmadan koşabilecek gibi hissediyordu. Sanki yeni baştan gençleşmişti. Vücuduna sınırsız enerji ve kuvvet dolmuştu. Güvenliğini merak ettiği o iki kişiyi, kendi ihtiyar kocası kadar çok seviyordu. Ama şimdi artık onlara ebediyen arkasını dönmüştü. Bu yüzden yaşının yükünü tüm ağırlığıyla hissediyordu. Adımları yere güm güm basıyor, yorgunluk bacaklarını ve omurgasını ağrıtıyordu. Önde ova yavaş yavaş ilerlemekteydi. Her adımın ona ne kadar zor geldiğini hissedebiliyordu hani. Güneş ufuktan bir mızrak boyu yükseldiğinde, onların dünyasında sağ kalmayı mümkün kılan amaç ve kuvvet gücünden ikisi de tümüyle yoksundular. Başlarına yine bir felaket gelmişti ama bu sefer onu yenip üstüne çıkma isteği yoktu içlerinde. Ova duraladı, yere oturdu. Hani bunca yıldan beri onu hiç bu kadar yorgun görmemişti. Gelip yanına çömeldi. Başını tutup yavaşça kendisine çevirdi. Koca nine, yorgunum diye fısıldadı ova. Uzun uzun uyumak istiyorum. Güneş gözlerimi acıtıyor. Elini kaldırıp gözüne siper yaptı. Uzun ve zor bir yol oldu koca dede. Ama artık klanımızın ruhlarıyla barış içindeyiz. Nam çocuk da kendi insanları arasında güvende. Artık bir süre dinlenebiliriz. Birden üzüntünün boğazına yükseldiğini hissetti. Boğulur gibi oldu ama gözleri yaşarmadı. Kurumuş ihtiyar vücudundaki tüm nemi kurumuştu. Gözyaşı yoktu. Ama ağlama isteği gözüne saplanmış bir ok gibiydi. Topukları üzerinde ileri geri sallandı. Acısını dindirmek için ağzından inler gibi sesler çıkardı. Bu yüzden de atların gelmekte olduğunu duyamadı. Elini gözünden indirip başını yana eğen, sabah havasındaki titreşimi dinlemeye çalışan ova oldu. Hani de onun gözlerindeki korkuyu görünce dinlemeye başladı ve duydu. Buldular bizi dedi ova. Hani bir an koşma ve saklanma isteği bile bulamadı. Yaklaştılar bile. Ovanın da gözlerinde aynı kaderci bakışlar vardı. Bu durum yaşlı kadına bir dürtü oldu. Kocasını çekerek ayağa kaldırdı. Açık arazide bizi maymunun ceylanı avladığı gibi kolayca avlarlar. Dönüp dağa baktı. Yamaç eteğinin dibindeydiler. Hani eğer şuraya çıkabilirsek atlar bizi izleyemez dedi. Ova çok yüksek, çok dik diye itiraz etti. Bir yolu var. Hani kemikli parmağıyla kayalara zikzak yaparak tırmanan belirsiz patikayı gösterdi. Bak dede gördün mü? Dağın ruhları bize yolumuzu gösteriyorlar. Onlar geyik. İki antilop atlardan ürkmüş, o zor patikayı tırmanmaya çalışıyorlardı. Dağın ruhu değil onlar diye tekrarladı ova. Bence antilop kılığına girmiş ruhlar. Hani onu yamaçtan yukarı doğru çekti. Bence bize düşmandan kurtulmanın yolunu gösteriyorlar. Çabuk ol budala ihtiyar. Tartışacak zaman da başka kaçış yolu da yok. Ova'nın elini kendi avucuna aldı. Birlikte taştan taşa sıçrayıp kayarak tırmandılar. İki yaşlı ve sarsak maymuna benziyorlardı. Ama iri kayaların dibine varamadan ova yorulmuş, Hani'nin eline fena asılmaya başlamıştı. Hani onu zorladıkça acıyla soluyor, büsbütün dermansız kalıyordu. Gözüm diye bağırıp sendeledi. Gözümde bir hayvan etimi yiyor, dişlerini hissediyorum. İki kayanın arasında güm diye serildi. Duramayız diye yalvardı Hani. Onun başında duruyordu. Devam etmemiz gerek. Onu çekip kaldırmaya çalıştı. Ağrı çok diye sızlandı ova. Dişlerin kalbimi kemirdiğini duyuyorum. Hani olanca gücüyle onu çekip kaldırdı, oturttu. O anda yamacın dibinden bir çığlık duydular. Bizi gördüler dedi Hani. Ormandan yeni çıkan iki atlıya bakıyordu. Peşimizden geliyorlar. Adamların atlarından atlayıp onları bağladıklarını, sonra yamaca ilerlediklerini görüyordu. Biri siyah adamdı. Ötekinin başı üzerine ışık vurmuş durgun su gibi parlıyordu. Yamaca tırmanırken yine bağırdılar. Hırçın, zafer dolu bir sesti bu. Av tazılarının kokuyu ilk aldıklarında çıkardıkları sese benziyordu. Bu ses ovayı harekete getirdi. Hani'nin yardımıyla sendeleyerek ayağa kalktı, ellerini göğsüne bastırdı. Dudakları beyazlaşmış, gözleri ise ölümcül yara almış ceylanlar gibi bakıyordu. Bu gözlerde Hani'yi aşağıdaki adamların bağırması kadar korkuttu. Devam etmemiz şart. Kocasını yarı taşıyıp yarı sürükleyerek kayaların dibine getirdi. Yapamayacağım. Sesi pek zayıftı. Hani kulağını onun dudaklarına yaklaştırmak zorunda kaldı. Oraya çıkamayacağım. Yapacaksın dedi hani inatla. Seni ben götüreceğim. Ayaklarını benim bastığım yerlere bas. Kayaya çıktı. Demin antilopların sivri tırnaklarıyla iz bıraktıkları yerlere basa basa patikada yola koyuldu. Arkasında yaşlı adam sendeleyerek ilerledi. 30 metre kadar yukarıda bir kaya çıkıntısı buldular. Burası onları aşağıdaki adamların gözlerinden saklıyordu. Pürüzlü kaya yüzlerine parmaklarıyla tutunarak yukarıya doğru yollarına devam ettiler. Aşağıdaki dik uçurum ovaya dengesini kazandırmışa benziyordu. Daha kararlı adımlarla çıkmaya başlamıştı. Bir kere kararsızlık geçirdi. Duvardan dışarıya doğru sendeleyecek oldu ama hani hemen geriye uzanıp onun kolunu yakaladı. Baş dönmesi geçinceye kadar tuttu. Beni izle dedi ona. Aşağıya bakma koca dede. Benim ayaklarıma bak ve beni izle. Tırmandılar. Giderek yükseldiler. Ova altlarında açıldı. Avcılar hala kaya çıkıntısının altındaydılar. Az kaldı dedi hani. Bak doruk şurası. Birkaç adım daha attık mı güvencedeyiz. Gel elini ver bana. Uzandı. Bir boşluğun üzerinden atlayıp geçmek gereken yerde ona yardım etmeye çalıştı. Ayaklarının arasından aşağıya baktı ve onları yine gördü. Mesafe onları cüceleştirmişti. Tepeden bakınca da daha kısa boylu görünüyorlardı. Hala kayaların dibindeydiler. Hani'nin tam altında durmuş, başlarını kaldırmış, ona bakıyorlardı. Beyaz adamın suratı bulut gibi parıl parıldı. Öyle solgun ve öyle kötüydü ki. Kollarını kaldırdı, elinde tuttuğu sopanın ucunu Hani'ye doğru ayarladı. Hani daha önce ömründe tüfek görmemişti. Ona bakarken, saklanmak için herhangi bir çaba göstermedi. Ok menzilinin dışındaydı nasılsa. En güçlü yay için bile çok uzaktaydı. Bu yüzden hiç korkmuyordu. Düşmanını daha iyi görebilmek için kayanın kenarından sarkıp baktı. Beyaz adamın uzanan kolunun sarsıldığını gördü. Değneğin ucundan minik beyaz bir duman çıktı. Tüfek sesini daha önce hiç duymamıştı. Bu sefer de duyamadı. Kurşun sesten çok daha önce geldi. Yumuşak burunlu bir Mauser mermisiydi. Karnının altından girdi, yukarı doğru ilerledi. Vücudunun içinden geçti, bağırsaklarını, midesini yırttı, bir ciğere girip omurganın birkaç santim yanından dışarı çıktı. Çarpmanın etkisi onu arkaya, kayaya doğru fırlattı. Sonra cansız vücudu öne sekti, kayadan aşağıya uçtu. Ova bir çığlık attı. Tam o düşerken uzandı. Ona parmak uçlarıyla dokunabildi, sonra hani düştü. Ova kayanın kenarında sendeledi. Hayatım diye seslendi onun ardından. Benim küçük kalbim. Ağrı ve üzüntü artık dayanamayacağı kadar ağırlaşmıştı. Ben de seninle geliyorum diye seslendi alçak sesle. Koca nine, yolculuğun sonuna kadar seninle geleceğim. Kendini boşluğa doğru bırakıverdi. Düşerken rüzgar ona fena çarptı ama o bir daha ses çıkarmadı. Hem de hiçbir zaman. Lothar de la Rey, Bushmanlardan birincisinin cesedini bulabilmek için 20 metre tırmanmak zorunda kaldı. Ölünün ihtiyar bir adam olduğunu gördü. Buruş buruş, iskelet kadar sıskaydı. Düştüğünde etleri parçalanmış, kafatası ortaya çıkmıştı. Kan çok azdı. Sanki güneşle rüzgar, o minik vücudu kurutmuş, daha hayattayken tüketmişti. İncecik, çocuksu belinde deri bir kasık bağı sarılıydı. Bir de çakı asılıydı ama. Denizci bıçağıydı. İngiliz bahriyelerinin taşıdığı türden. Kalahari'nin ortasındaki bir ölü buşman üzerinde böyle bir çakı bulmak beklenmedik bir şeydi. İpi açtı, çakıyı kendi cebine attı. Cesette başka değerli bir şey yoktu. Herhalde gömme zahmetine katlanacak da değildi. İhtiyarı kayanın arasına sıkışmış durumda bıraktı. Tekrar aşağıya, Swart Hendrik'in beklemekte olduğu yere döndü. ''Ne buldun?'' diye sordu Hendrik. ''Bir ihtiyar adam ama belinde bu vardı.'' Lothar ona çakıyı gösterdi. Swart Hendrik pek ilgi göstermeksizin başını salladı. ''Ja bunlar feci hırsızdır, tıpkı maymun gibi. Kampın çevresinde bu yüzden dolaşıyorlardı.'' ''Öteki ne tarafa düştü?'' ''Şuradaki çukura, o dikenli çalıların arasına.'' Oraya inmek tehlikeli olabilir. Ben olsam bırakırdım. Sen burada bekle öyleyse. Lothar derin çukurun kenarına gidip aşağıya baktı. Dip kısım sık dikenlerle kaplıydı. İnmek gerçekten tehlikeli olabilirdi ama Lothar, Svartfenfrick'in dediğinin tersini yapmak için sapıkça bir heves duyuyordu. Dibe varması 20 dakika sürdü. Vurduğu buşmanı bulması da bir o kadar vaktini aldı. Yanında iyi bir tazı olmaksızın, sık yapraklar arasında ölü bir sülün aramaktan farkı yoktu. Sonunda ona iri mavimsi sinekler rehberlik etti. Çalıların arasından uzanmış eli görebildi. Avuç yukarı dönüktü. Pembeydi avucun içi. Cesedi bileğinden çekip çıkardı. Kadın olduğunu anladı. İnanılmayacak kadar kırışık bir derisi vardı. Sarkık memeleri bir çift boşalmış tütün torbasına benziyordu. Kurşun deliğini tam nişanladığı yerde görünce memnuniyetle homurdandı. O mesafeden ve o açıdan epey zor bir atıştı. Derken dikkati kurşun deliğinden kadının boynundaki o inanılmaz süse döndü. Lothar, koskoca Güney Afrika'da böyle bir şey görmemişti. Yalnızca babasının koleksiyonunda Doğu Afrika'dan gelme bir masal gerdanlığı vardı. Biraz buna benziyor denilebilirdi. Ne var ki masal mücevherleri boncuktan yapılırdı. Bu kadınınki için ise renkli çakıllar toplanmış, olağanüstü bir estetik zevkle sıralanmıştı. Ortasında iri bir taş yapıştırılarak tutturulmuştu. Lothar bu gerdanlığın sırf benzersizliğinden ötürü epey değerli olabileceğini düşündü. Kadını yüzüstü çevirdi, ensesindeki bağ yerini bulmaya çalıştı. Sırttaki çıkış yarasından akan kanlar sicimi lekelemiş, sonra akıp taşların bazılarına da bulaşmıştı. Lothar onları dikkatle inceledi. Taşların çoğu orijinal kristal halindeydi. Bir kısmı ise su aşındırmasına uğramış cilalanmışlardı. Yaşlı kadın bunları herhalde nehir yataklarının içinden toplamış olmalıydı. Işığı yansıtmaları için elinde çevirdi. Yansımaların güzelliğine gülümsedi. Gerdanlığı fularına sardı, göğüs cebine yerleştirdi. Ölü kadına bir kere bakmak, başka ilginç bir yanı olamayacağına inanmasına yetmişti. Onu yüzüstü yatar bıraktı. Dik yokuşu tırmanmak üzere döndü. Senten, üzerine dokuma bir örtü örtülmüş olduğunu hissetti. Bu o kadar alışmadığı bir duyguydu ki, neredeyse onu bilincin eşiğine döndürecekti. Yumuşak bir yerde yattığını hissediyordu. Oysa bunun mümkün olamayacağını biliyordu. Yeşil brandadan içeriye sızan ışık içinde durum aynıydı. Bunları düşünemeyecek kadar yorgundu aslında. Göz kapaklarını açmaya çalıştığında hemen tekrar kapandılar. Çok zayıftı. İçi rafadan yumurta gibi bomboştu. Yalnız dış kabuğu kalmıştı. Bu düşünceye gülümsemek istediyse de çok zordu. Tekrar karanlıklara yuvarlandı. Bir daha kendine geldiğinde birisi hafif sesle bir şarkı söylüyordu. Gözleri kapalı yattı. Sözleri anlamaya çalıştı. Bir aşk şarkısıydı. Savaştan önce tanıdığı bir kız için söylüyordu bu şarkıyı yazan. Erkek sesiydi. Ömründe duyduğu en heyecan verici seslerden biriydi. Şarkının bitmesini istemiyordu. Ama şarkı birden kesildi, adam güldü. "Demek hoşuna gitti ha," dedi Afrikaans dilinde. Çocuk ona "daha daha" diye karşılık verdi. Bunu o kadar net biçimde söylüyordu ki Senten'in gözleri bir anda açıldı. Bu Shasa'nın sesiydi. O gece Mopane ağacında aslanla olup bitenler bir anda bilincine geri döndü. Tekrar bağırmak istedi. "Bebeğim, benim tatlı bebeğimi kurtarın." Başını bir yandan bir yana çevirdi. Kulübede yalnız başına olduğunu gördü. Bir kamp yatağında yatıyordu. Üzerinde uzun, pamuklu bir gecelik vardı. "Shasa" diye seslendi. Doğrulup oturmaya çalıştı. Ancak birazcık kıpırdayabildi. Sesi de boğuk bir fısıltı halinde çıktı. "Shasa!" Bu sefer tüm gücünü toplamıştı. "Shasa!" Sesi gıcırdadı. Hayret edici bir ses duyuldu. Bir taburenin devrildiği işitildi. Kulübe karardı. Birisi kapıdaki ışığın önünde durdu. Senten başını o tarafa çevirdi. Bir adam vardı orada. Shasa'yı kalçasının üzerinde tutuyordu. Uzun boylu, geniş omuzluydu. Ama ışık arkasında olduğu için yüzü görünmüyordu. Demek uyuyan prenses uyandı. Tok, heyecan verici bir sesi vardı. "Sonunda, nihayet," dedi. Çocuğu hala yanında tutarak yatağın kenarına yaklaşarak eğildi. "Kaygılanmıştık," dedi yumuşak bir sesle. Senten kendini dünyanın en güzel erkeğinin yüzüne bakar buldu. Saçları da altındı. O leopar gözlerini çevreleyen yüzü de altındı. Kalçasında Shasa zıpladı. Santana doğru uzandı. Anne, bebeğim, bir elini kaldırdı. Yabancı adam şasayı kalçasından indirip yatağın üzerine koydu. Sonra Santana'nın omuzlarını doğrulttu. Arkasına destek koyup onu oturur duruma getirdi. Elleri kahverengi ve güçlüydü ama parmakları bir piyanistin parmakları kadar zarifti. Kimsiniz siz? Santana'nın sesi boğuk bir fısıltıydı. Gözlerinin altında mor halkalar vardı. Adım Lothar Dollery diye cevap verdi adam. Şasa bu arada annesinin göğsünü coşkulu bir sevgiyle yumruklamaktaydı. Yavaş ol. Lothar onu durdurmak için bileğini yakaladı. Annen henüz o kadar sevgiye dayanacak kadar güçlü değil. Yüzündeki ifade çocuğa bakarken yumuşuyordu. Bana ne oldu diye sordu Senten. Neredeyim? Yaralı bir aslanın saldırısına uğradınız. Ben hayvanı vurunca ağaçtan düştünüz. Senten başını salladı. Evet, onu hatırlıyorum ama daha sonra beyin sarsıntısı geçirdiniz. Aslandan aldığınız yaralar da iltihaplandı. Ne kadar sürdü bu diye soludu genç kadın. 6 gün. Ama en kritik dönemi atladı artık. Bacağınız hala çok fena şiş ve iltihaplı Mevru Courtney. Senten afalladı. O adı kullandınız, nereden öğrendiniz o adı? Adınızın Mevru Senten Courtney olduğunu ve Protea Castle hastane gemisinden sağ kurtulduğunuzu biliyorum. Nereden? Nereden bilebilirsiniz bunları? Beni kayınpederiniz sizi aramak üzere gönderdi. Kayınpederim mi? Albay Courtney ve o kadın. Anna Stock. Anna mı? Anna sağ mı? Senten uzanıp onun bileğini yakaladı. O konuda hiç kuşku yok diyerek güldü Lothar. Hem de çok sağlıklı. Bu harika bir haber. Onu boğuldu sanıyordum. Senten sustu. Adamın bileğini hala tutmakta olduğunu fark etmişti. Elini indirdi, tekrar arkasına yaslandı. Anlatın bana diye fısıldadı. Her şeyi anlatın. Anna nasıl? Beni buralarda aramanız gerektiğini nereden bildiniz? Anna şimdi nerede? Onu ne zaman görürüm? Lothar tekrar güldü. Dişleri çok beyazdı. Ne kadar çok soru. Bir tabureyi yatağın yanına çekti. Neresinden başlayayım? Anna'dan başlayın. Bana onu anlatın. O konuştu. Senten dikkatle dinledi. Bir yandan onun yüzünü seyrediyor, bir sorusuna cevap alır almaz hemen ikincisini soruyordu. Kendi vücudunun zayıflığıyla mücadele ediyor, o tatlı sesin harikulade titreşimini dinliyor, gerçek dünyanın iyi haberlerine seviniyordu. O kadar uzun süre ayrı kalmıştı ki o dünyadan. Kendi cinsinden, beyaz yüzlü, uygar biriyle konuşmayalı öyle uzun zaman olmuştu ki. Akşam olmak üzereydi. Kulübenin içine gölgeler düşerken, şasa, istek dolu bir feryat kopardı. Lothar sözünü yarıda kesti. Acıktı dedi. Ben onu emzireyim. Bizi biraz yalnız bırakın Minhayer. Hayır diyerek başını iki yana salladı Lothar. Sizin sütünüz kesildi. Senten, bu sözler üzerine suratına tokat yemiş gibi başını birden ona çevirdi. Kafasında düşünceler birbirini kovalarken, onun yüzüne baktı. O ana kadar dinlemeye kendini o kadar kaptırmıştı ki, kampta başka kadın bulunmadığını hiç düşünmemişti bile. Kendisi 6 gün boyunca çaresizlik içinde kalmıştı ve birisi ona bakmıştı. Onu yıkamış, üstünü değiştirmiş, beslemiş, yaralarını tedavi etmişti. Bu kadar açıkça söylenen bu sözler aklını başına getirdi Senten'in. Bakarken yüzünün kızardığını hissetti. Yanakları alev alev yanıyordu. O uzun kahverengi parmaklar herhalde daha önce yalnızca bir tek erkeğin dokunduğu yerlerine de dokunmuş olmalıydı. Gözleri yanıyordu. Bu karşısındaki sarı gözler neler görmüştü acaba? Utanç içindeydi ama diğer yandan inanılmaz bir heyecan duyuyordu. Soluması güçleşmişti. Gözlerini indirdi, başını çevirdi, kızaran yanaklarını onun gözlerinden saklamaya çalıştı. Lothar onun durumunun hiç farkında değilmiş gibi davrandı. Gel bakalım asker, annene yeni marifetimizi gösterelim. Şasa'yı kucağına aldı, kaşıkla mamasını yedirmeye koyuldu. Şasa kucağında zıplıyor, ham ham diye sesler çıkarıyor, kaşığın her yaklaşmasında ağzını açıyordu. Sizden hoşlanıyor dedi Senten. Biz arkadaşız. Şasa'nın alnını, çenesini, kulaklarını ıslak bir bezle sildi. Çocuklara iyi davranıyorsunuz. Senten bunu fısıldadığı anda adamın gözlerindeki ani bir acı karaltısını fark etti. Bir zamanlar bir oğlum vardı dedi. Şasa'yı annesinin yanına koydu. Sonra kaşığı ve boşalan kaseyi alıp kulübenin kapısına yöneldi. Senten onun arkasından oğlunuz nerede diye yavaşça seslendi. Adam kapıda durdu, yavaşça ona doğru döndü. Alçak sesle, "Oğlum öldü." 53. ayrımın sonu. Sayfa 388. Devamı 54. ayrımda.